أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 16. söz 3. şua Ey haddinden tecavüz etmiş nefsi pür vesvas. Yani bu nefsimizden gelecek suallerden bir tanesi. Bizim nefsimizden veya şeytandan aldığı ders ile veya kendinden kaynaklanan bir şekilde soru gelebilir. Bunun bir sakıncası yok. Zaten Cenab-ı Hak bizi nefis ve şeytanla imtihan ettiği için illa da bize gelecek soruların dışarıdan olması gerekmez. Her insan öncelikle ve evleviyetle kendi nefsinden hesaba çekilir ve kendi nefsiyle muhasebe edilir, imtihana tabi tutulur. Onun için de Peygamberimiz sizin en zararlı, en büyük düşmanınız içinizdeki nefsinizdir buyurmuş. Sürekli bizimle beraber ve nefsin desiseleri şeytanınkine benzemez. Daha tesirli, daha zararlı ve daha devamlı, daha süreklidir. Dolayısıyla nefsimizden zaman zaman bu tür şeylerin gelmesi normaldir. Bundan rahatsız olmayalım. Önemli olan gerek nefsimizden gerekse şeytanımızdan gelecek desiselere, vesveselere karşı donanımlı olmamızdır. Eğer o donanıma sahip değilsek o konuda biraz gayret göstermemiz gerekiyor. Aklımıza bir şey geldi, ya boş geç demeyin. Allah'ın o hale sizi sokmasının bir hikmeti vardır. Nefsinizden ve şeytanınızdan gelen o vesveseye, o soruya karşı Allah sizi terbiye etmek istiyor, terakki ettirmek istiyordur. Mutlaka o nefsimizden geleceği olan herhangi bir şeye karşı donanımlı değilsek, mutlaka o donanıma sahip olmak için araştırma yapmak, soruşturmak, İslami o konuda yazmış bir İslami eser okumak, bilmiyorsak bilene sormak gerekiyor. Yoksa içimizde o büyür, büyür, büyür, Allah korusun, bir gün bizi zayıf bir anımızda vurup yıkabilir. Tedbir almak gerekiyor yani. Nasıl ki maddi hastalıklara tedbir almadığımız zaman birikiyor, birikiyor, birikiyor, bir gün bakıyorsun yatağa düşürüyor, komaya sokuyor, Allah korusun. Hatta bir organ bakıyorsun rahatsız, dikkate almıyor, sonra kangrene çeviriyor. Demek ki manevi olarak da bizim aklımıza, kalbimize, ruhumuza, gerek nefsimizden, gerek şeytanımızdan, gerek etrafımızdan gelen bazı o küçük gördüğümüz suallere dikkat etmez, gerekli tedbir almazsak, bir gün ruhani bir virüse, bir kangrene çevirebilir, Allah korusun bizi manen komaya sokabilir. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var. İşte nefis haddinden tecavüz edip, neden haddinden tecavüz etmiş? Çünkü nefis zaten kendini anlamaktan aciz, öbür taraftan kalkıyor, Allah'ı anlamaya çalışıyor. Kendini anlamaktan aciz olan bir varlığın kendi yaratıcısını anlamaya çalışması ne kadar haddinden tecavüz etmektir, değil mi? Onun için ey haddinden tecavüz etmiş nefsi pür vesvas, yani sürekli vesvese veren, sürekli bize zarar vermek için desiselerle bizi oyalamaya çalışan, bizi yuvarlandırmaya çalışan nefis. Nefsin özelliği budur. Geçen birisine dedim, nefsin ne derse onu yapma. %99 isabetli olursun dedim. Nefsin ne derse. Nefis diyor ki namazı sonra kılarsın. Ne diyeceksin? Anlaşıldı. Demek ki hemen kılmam lazımmış. Sonra kılarsın. Nefis diyor ki işte bu yardımı yapma canım, bakalım belki sıkıntı çekersin ileride, biraz para biriktiresin. Anlaşıldı, değil mi? Nefsin özelliği bu yani. Ne zamana kadar devam eder bu? Terbiye edince bitiyor mu? Hayır, bitmez. Islah etsen nefsinizi yine bitmez. Allah o nefsin görevini yine asab ve damara veriyor ölünceye kadar, değil mi? Ölünceye kadar bu imtihan sürekli olacak ki terakki devam etsin. Bazen söylüyorum ben, öğrenciye artık ders vermiyoruz, imtihan yapmıyoruz. Nedir o zaman? O zaman öğrenci değildir. Öğrenciye ders vermiyorsanız, imtihana tabi tutmuyorsanız öğrenci değildir. Bitmiştir öğrenciliği. Öğrenci ise ne lazım? Ders lazım. Hoca lazım. Kitap lazım. Deneme lazım. İmtihan lazım. Öyle mi? E madem biz bu dünya imtihanında öğrencileriz, o halde ölünceye kadar öğrencilik devam, imtihan da devam. Onun bizden gelmesinin bir zararı yok. Bizde bize geleceği olan o vesveselere hazırlıklı olmamamızın veya ilk defa başımıza geldiyse gerekli tedbiri almamamızın zararı olur. Yoksa nefisten gelen şeylerin bize zatı itibariyle bir zararı yok. Ama özelliği buymuş. Pür vesvas. Hele hele büyük zatların nefisleri çok daha şiddetli, çok daha ağır, çok daha zor meselelerle insanları sıkıştırır. Yani manevi makam ve terakki yükseldikçe nefis olan imtihan da ağırlaşır. Ben basit bir örnek vereyim. İlkokul sınıfında öğrencilerin matematik dersi vardır değil mi? Peki doktora seviyesinde matematik dersi alanlar var mı? İkisinin adı da ne? Matematik. İlkokuldaki mi daha zordur, doktoradaki mi? Doktoradaki daha zordur değil mi? Yani biz de şimdi ilkokul seviyesindeki talebeler gibiyiz. Ama büyük zatlar çok yüksek seviyelere çıktıkları için o seviyelere uygun imtihanlara maruz kalıyorlar. Yani bu tür vesveseler, mesela şimdi okuyalım, şuna bakın, ne diyor? Diyorsun ki, بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ şey. Bir ayet. Her şeyin hükümranlığı, iç yüzü, melekutu, yedi kudretinde olan Allah. Allah'ın yedi kudretindedir. Şanı yüce olan Allah'ın kudretindedir. Her şeyin melekutu. İki, مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا Yerde debelenen, hareket eden, hatta yer meselesi de yok burada, debelenen, hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onların dizginleri Allah'ın elinde olmasın. Dikkat buyurun. Her şey dedi, dışında bir şey kaldı mı? Kalmadı. Her şeyin melekutu, hükümranlığı Allah'ın elinde. Hareket eden her şeyin dizginleri yine onun elinde. Bu da ikinci bir ayet. Üçüncü bir ayet. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Başka ayet-i kerime. يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Bir başka ayet mesela. Allah kişinin kalbiyle kendi arasına girer. Zaten kişi kendisi. Kalp de ona ait. Ama Allah diyor onun kendisiyle kalbi arasına giriyor. Ne anladık biz bu ayetlerden? Allah her şeyi bizzat elinde idare ediyor. Bizzat idare eden o. Her şeye her şeyden daha yakın. Bu ayetlerden bunu anladık. Bu diyor nihayet derecede kurbiyeti ilahiyi gösteriyor. Allah'ın her şeye her şeyden daha yakın olduğunu gösteriyor. Bu bir grup ayetler. Evet, çok yüksek bir marifet ilmi. Ne anlarsak Allah bin bereket versin. Ya buradaki okuyacağımız dersten inşallah hissesiz kalmayacağız Allah'ın izniyle. Ama bilelim ki bu dersi her zaman okumamız gerekiyor. Nereden? Buradan öğrendiklerimizi de kainat kitabından ve insan kitabından okumaya çalışarak inşallah bu ayetlerin tefsirini Allah kainat kitabında sergilemiş, açıklamış. O kainat kitabındaki varlıklardan hareketle burada anlatılan güzellikleri ve özellikleri inşallah anlamaya ve hayatımıza tatbik etmeye çalışalım. Burada Allah'ın her şeye her şeyden yakın olduğunu anlıyoruz bu ayetlerden. Ama ikinci grup bir ayet daha var ki mahlukatın Allah'tan çok uzak olduğunu anlıyoruz. İki zıt şey var burada. Bir taraftan Allah her şeye, her şeyden daha yakındır. Ayetler okuduk ve benzeri ayetler var. Diğer taraftan her şey Allah'tan nihayetsiz uzak. Zıt oldu değil mi? Allah'ın yakınlığı, mahlukatın uzaklığı. Birkaç ayet. Ve ileyhi turcaun. Ona döndürüleceksiniz. Yani ona döndürüleceksiniz demek, demek biz uzağız. Ona döndürüleceğiz. İkinci ayet. Ta'rucul melaike ve ruhu iley fi yevmin kâne miktaru 50,000 sene. Melaikeler, melekler ve ruh, buradaki ruh, bazı alimler demişler ruh diye bir varlıktır. Allah'ın yarattığı ruh isminde bir varlıktır. Çok farklı özelliklere sahip, özel, donanımlı bir varlık. Melaike gibi, o da nurani ve ruhani. Bazılar demişler buradaki kastedilen Cebrail Aleyhisselam'dır. E ne dersek diyelim, melekler ve Cebrail veya ruh isminde Allah'ın nurani bir varlığı ileyhi, Allah'a yükselir, uruc eder, terakki eder fi yevmin, bir günde. Ancak kâne miktâru 50,000 sene. Fakat o insanların aleminde 50,000 yıl ediyor. Yani insanların saydıkları seneler itibariyle 50,000 yıllık bir mesafe, Allah katında bir gün. İşte o bir günde, bizim için 50,000 yıl olan o bir günde çıkarlarmış, uruc ederlermiş melaike ve ruh. Bunlar da neyi gösterdi bize? Bu ayetlerde mahlukatın Allah'tan ne kadar uzak olduğunu gösterdi. Değil mi? Bir grup ayetler Allah'ın mahlukatına yakınlığını, nihayetsiz yakınlığını, nihayet yakınlığını ve bir kısım ayetler de mahlukatın Allah'tan uzak olduğunu ifade ediyor. Ve nefis soruyor. Hadiste varid olan Cenab-ı Hak 70,000 hicab arkasındadır. Bu da ayrı bir delil. Peygamberimiz Allah 70,000 perde arkasındadır buyurmuş. Demek ki mahlukat Allah'tan çok uzak. Bu kadar perdeler var. Bu kadar engeller var. Konulmuş aramıza Allah ile. Ve Miraç gibi hakikatler nihayet derecede bu udiyetimizi gösteriyor. Miraç'ta da biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselam bütün mahlukat alemini geçti. Hatta meratib-i kemalatta seyri sülukundan ibarettir diye Miraç'ı tarif eder üstadımız. Yani Allah'ın kainatta yarattığı bütün alemleri, o alemlere tecelli eden esmayı azam mertebede tecelli et, onları kendisinde mazhar olmuş. Peygamber Efendimiz de o esma ilahiye ona mazhar olmuş. Ve onundakinin tamamını mütala etmiş. Bütün mevcudatı, mahlukatı, cennet ve cehennemler dahil, arş, kürsi dahil, Allah dışında ne varsa masivayı arkasına almış, vücub alemi dediğimiz Allah'a ait olan vücub alemiyle mümkünat alemi dediğimiz yaratılmışlara ait olan alemin arasına girmiş. Bu kadar yüksek mesafeleri, yüce mesafeleri aşmış. Bu da neyi gösteriyor? Bu da mahlukatın Allah'tan uzak olmasını gösteriyor. Ayetten, hadisten, Miraç mucizesinden anladık ki bu da nihayet derecede bu udiyetimizi gösteriyor. Bizim Allah'tan uzak olduğumuzu gösteriyor. Şu sırrımızı fehme takrib edecek bir izah isterim. Şu gizli, anlaşılması zor, müşkil olan şu sırrın anlaşılmasını kolaylaştıracak bir açıklama isterim diyor. Kim diyor bunu? Nefis. Ey nefsi pür vesvas. Üstad Hazretleri önce diyor ben bütün hakikatları nefsime söylemişim. Nefsini ikna eden bir ders ancak başkasını ikna edebilir diyor, değil mi? Risale-i Nur'daki ilk muhatabım kim diyor? Nefsim diyor. Nefsime zamanda demiştim. Şimdi de kim isterse nefsimle beraber dinlesin diyor. Dikkat buyurun. Bediüzzaman Hazretleri ve onun gibi büyük zatların ilk muhatapları nefisleridir. Önce nefislerine söylerler. Hatta ayetler ilk peygamberimize gelmiştir. Ayetlerin ilk muhatabı da peygamberimizdir. Dolayısıyla her Müslüman her ayeti kendine hitap eder gibi dinlemesi gerekir. Bu ayetler bana gönderildi. Allah'ın bana fermanıdır. Ha ben bu ayetleri öğreneyim. Azıcık hocalığım var, hacılığım var. Bunları da insanlara anlatayım diye dinlersek o zaman biz memer oluruz. Mazhar olamayız Allah muhafaza. Dolayısıyla Risale-i Nur'da hakikatları müellif-i muhterem Bediüzzaman önce kendi nefsine hitaben söylemiş. Nefsim sustu diyor değil mi bir yerde? Bir başka yerde ikinci nefsim dahi sustu diyor. Evet. Dolayısıyla nefsimize önce hitap ederek bunları ve bunları sanki benim nefsim bana söylemiş. Şimdi ben de o nefsime şununla cevap veriyorum diye inşallah dersi dinleyelim. İstifademiz ona göre inşallah artacaktır. Öyleyse dinle. El cevap. Yani ey nefsim, sen aklına gelen bu sualin cevabını almak için izah mı istiyorsun? Hay hay, öyleyse dinle. Çünkü nefsimiz itiraz anlamında, inat anlamında, düşmanlık anlamında bunu söylerse kesinlikle o nefsimize vereceğimiz cevap ikna edici olamaz. İtminan için, tatmin olmak için, aklına yakınlaştırmak için, kalbi tatmin etmek için, nefsi ikna etmek için, nefsi teslim etmek için. Bak bunlar için sorular sorulur. Ve bu maksatla sorulan sorulara verilen cevaplar da hakikaten insana fayda verir. Ama inat, haset, düşmanlık, ya bir sıkıştırayım bunu, bir zorlayayım gibi niyetlerle sorulan suallerden bize çok da hayır gelmeyeceğini bilmeliyiz. Onun için öyleyse dinle diyor. Nasıl yani? Yani sen fehme takrib edecek, yani anlamamı kolaylaştıracak. Bu zor ve müşkil mesele olabilir ya niye olmasın diye benim biraz daha rahat kavramama vesile olacak bir izah mı istiyorsun? Evet öyleyse dinle. Öyleyse dinlenin altında çok ince bir mana var yani. Evvela birinci şuanın ahirinde demiştik. Nasıl ki güneş kayıtsız nuruyla ve maddesiz aksi vasıtasıyla cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde. Burada bir sual her zaman akla gelir. Efendim, Risale-i Nur'da özellikle Cenab-ı Hakk'ın şuunatıyla ilgili, esmasıyla, sıfatıyla ilgili, hatta zatıyla ilgili sorulan suallere verilen örneklerde hep somut, muşahhas örnekler verilir. Halbuki Allah maddeden ve zamandan münezzehtir. Maddeden ve zamandan münezzeh olan bir zatı anlamak için neden somut örnekler verilir? Bunun örnekleri Kur'an-ı Kerim'de çok. Çünkü biz Allah'ı ancak eserleriyle anlarız. Allah yaratıcı, yaratılan varlıklar tarafından ihata edilmesi mümkün olmadığı gibi onu anlamaları da mümkün değildir. Sadece onun varlığını, esmasının, sıfatının ve şunatının varlığını anlarlar. Hayretle Allahu Ekber derler ve hayret ateşlerini söndürürler. Peki dedi bir tanesi, yani Peygamberimizin hayatında böyle Risale-i Nur'da verilmiş örnekler tarzında bir örnek var mı? Yani Allah'ın bize verdiği bir haberi Peygamberimiz Aleyhisselam dünyadaki somut örneklerle örneklendirip insanları ikna etmiş mi? Evet, bunun örneği var. Sahabe-i İkram Efendilerimiz sormuşlar. Ya Resulallah, cennette Allah'ı görecek miyiz? Peygamberimiz evet göreceğiz buyurmuş. Tekrar bir sahabi sormuş. Peki ya Resulallah bütün insanlar cennettekiler bir anda Allah'ı göreceklerse bir izdiham, bir kalabalık olmaz mı? Nasıl birbirine engel olmadan herkes Allah'ı görecek? Soru değil mi bu? Akla gelen bir sual. İyi ki sormuşlar. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Siz diyor nasıl dolunay gecesinde ayı görürsünüz, dikkat edin örneğe, ne kadar orijinal. Dolunay gecesinde, ayın 14'ünde semada hiçbir bulut yokken herkes bir anda ayı görür ama kimsenin görmesi kimseye engel olmaz. Evet demişler. İşte aynen öyle de cennetten bütün müminler, bakın cennette Allah görülmez. Cennetten Allah'ı göreceğiz. Çünkü cennette Allah'a desek haşa Allah'a bir mekan vermiş olur değil mi? Cennetten bütün ehli iman birden bir anda cemalullah'la müşerref olurlar ama biri birine mani olmaz. Ama dikkat edin, örneği verirken neyi kullandı Peygamberimiz? Ayı kullandı. Neden? Çünkü bizler soyut şeyleri somut şeylerle anlarız. Ama biliriz ki ayın gökte bir yeri vardır. Ayın bir kütlesi vardır. Ay mahluktur. Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Ama Allah'ın haşa bir kütlesi, bir maddesi yoktur. Haşa Allah bir yer ve mekan da izafe edilmez. Çünkü yeri de zamanı da yaratan Allah. Allah yarattığı varlığın içinde nasıl hayal edilsin haşa. Ama niye anladık biz buradan? Şunu anladık. Ha demek ki bir münakaşaya, bir müzahemeye, bir kalabalığa, bir görüntü engeline herhangi bir durum söz konusu olmayacak. Herkes bir anda cemalullah'la müşerref olacak, biri birine engel olmayacak. Bunu anladık ya, bu yeter. Artık bir daha ya işte ayın yeri var haşa, bir Allah'ın da yeri var mı diye onu sormayız biz. Öyle mi efendim, anlatabildim mi? İşte aynı metotla Risale-i Nur'da Allah'ın bütün mahlukata her şeyden daha yakın olduğunu ama mahlukatın Allah'tan çok uzak bulunduğunu anlatmak için bir örnek veriliyor. O örnek birinci şuada, yani bu 16. sözün birinci şuasında başında verilen örnek. Özetle şöyle: Güneş kayıtsız nuru ile ve maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynesi olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde. Üstadımız bir yerde diyor ki senin diyor gözüne girer güneş. Bir de ne kadar girer biliyor musunuz? Aradaki mesafe kadar girer gözüne güneş. Döndürün yüzünüzü yüzünüzü güneşe. Güneş bizden ne kadar uzak? 4000 sene. Ya bu ne demek? Yani oraya ulaşmaya çalışsanız 4000 senede ulaşırsınız. Çünkü ışık hızıyla 8 dakikada geliyormuş ışığı bize. 4000 sene, yani insanlar hiç durmadan yürüyerek isteler, hiç durmadan 4000 senede varabilir. Tahminen yani 4000-5000 sene. Bu kadar uzak olmasına rağmen biz ona çok uzağız. Bak, bize uzak değil. Biz ona çok uzağız. Ona gitmek için ne kadar mesafe aşmamız gerekecek? Ama o bize bizden daha yakın. Güneş anlatıyoruz. Neden? Şimdi o maddesiz nuru, yani maddesini düşünmeyin. O kütle var ya, orada bir güneşin kütlesi var. Dünyadan 1.300.000 defa büyük olan bir kütle var orada. Onu, maddeyi düşünmeyin. Onun nuru benim gözümde. Maddesiyle gözüme girmiyor. Maddesiz nuru ve kayıtsız, maddesiz güneş kayıtsız nuruyla, maddesiz aksi cihetiyle sana senin ruhun penceresi ve onun aynası olan göz bebeğinden daha yakın olduğu halde. Çevirdik yüzümüzü güneşe. Güneşin kendi sureti, yani o tabiri caizse gölgesi diyelim, gözümüzün içinde. Aksi yani. Yansıması gözümüzün içinde. Doğru mu? Evet. Hatta o kadar şaşalı yansır ki düzgün bakamayız. O kadar net ve berrak gözümüze yansır. Bir de güneşle gözümüzün arasında ne kadar mesafe varsa güneşin aksi o kadar içimizdedir. Buna örnek veriyoruz. Şu ışık aynanın ne kadar içindedir? Şuradaki ışık mesafesi kadar içindedir değil mi? Öyleyse şu denebilir, ışık diyebilir ki aynaya, sana senden daha yakınım. Çünkü içinde aksi vasıtasıyla, ışığı vasıtasıyla, ısısı vasıtasıyla, renkleri vasıtasıyla o bunun içinde aynaya senden daha yakınım demesi mübalağa değildir. Bir de arasındaki mesafe kadar içindedir. Onun için güneş bizim gözümüzün içine aramızdaki mesafe kadar girmiştir. İfade bildim. Bu açıdan güneş bize bizden daha yakındır. Bunun çok güzel orijinal örnekleri var. Mesela Mesnevi Nuriye'de başka yerlerde elindeki aynen vasıtasıyla seninle konuşur der. Mesela diyelim ki ben bir ayna olsam, ayna, yani bütün vücudum ayna. Herkes bir ayna, taşlar da ayna, kuşlar da ayna, kendine göre bir ayna. Ağaçlar da ayna, toprak da ayna, sular da ayna, camlar da ayna. Şimdi güneş doğduğu zaman, perdesiz, önünde hiçbir engel yokken, karşısındaki bütün varlıkların her birinin ısısıyla, ışığıyla, renkleriyle yanında mıdır? Hatta içinde midir? İçindedir. Mesela ben ele alalım. Ben aynayım ya. Ben de güneşin yedi rengi de var. Renklerinden birisi sarı olsun. Mesela ilim olsun. Renklerinden birisi görmek olsun. Renklerinden birisi duymak olsun. Renklerinden birisi konuşmak olsun. Olsun mu? Peki dört tanesini söyledim. Şimdi o güneş, ben o güneşten o kadar uzak olduğum halde o beni görür mü? Hem de benim o kadar mesafe içimde olarak beni görür. Peki benimle konuşur mu? Konuşur tabii. Bir rengi de konuşma olsa. Peki beni işitir mi? Elbette işitir. Peki beni bilir mi? Elbette bilir. Daha diğer isimlerini, diğer sıfatlarını hayal edelim. Peki aynı anda diğer aynalarda da aynı şekilde görülür, tecelli eder ve onun ilmi olsa, kudreti olsa, görmesi olsa güneşin her şeyi de aynı anda görür, işitir, konuşur mu? Evet. O zaman Amerika'dakiyle de konuşur, belli de aynı anda konuşur mu? Belli ki ışığını verdiğine göre aynı anda. Rengini de veriyor. O zaman bana da veriyor, ona da veriyor, ona da veriyor. Işığını ve rengini verdiği her şeye aynı anda görür, aynı anda onda tasarruf eder. Aynı anda isterse kırar, parçalar, aynı anda isterse karartır, ışığını keser. Dolayısıyla Allah bir tek yarattığı güneşin, ki Allah'ın yarattığı bir güneştir. Allah'ın yarattığı bir tek güneş, bu özelliklere sahip olabilecek bir özellikte ise, acaba onu yaratan zat, nasıl bütün mevcudatın bir anda hepsinin yanındadır? Hem hepsini birden, hem hepsini tek tek idare eder. Bir iş bir işe mani olmaz diyebilir miyiz? Bakın burada nefsimizin aklına gelebilecek bir vesveseye onun tabiri caizse anlamasını kolaylaştıracak bir örnek verdik. Artık bundan sonra güneşin yeri oradadır, güneş şöyledir, ben böyleyim de onlara girilmez artık. Maksat o değil çünkü. Maksat Allah'ın bütün mevcudata nasıl yakın olduğunu anlamak için verilmiş bir örnektir. Örneğe takılarak hakikate gitmezsek o zaman yanlış ederiz. Ya. Aman ya. 70 trilyon hücremizde Allah'ın ilmi tecelli ediyor. 70 trilyon hücremizde. 70 trilyon hücremizi Allah görüyor. Röntgen şuağını biliyorsunuz değil mi? Röntgen şuağını. Koyuyorsunuz elinizi röntgenin altına. Kemiği çekiyor. İçindeki iliği çekiyor. Hatta dokuları çekiyor, yeni çıkan röntgenler var. Tomografiler, bilgisayar tomografiler. Yani Allah'ın yarattığı bir ışın bizim gözümüzle göremediğimiz alanları görüyor. Ve onların fotoğrafını çekiyor. Aman ya Rabbi. Allah benim hücremi nasıl görüyor? Hücremin nasıl ilmiyle, kudretiyle yanındadır? Benim hücreme benden daha nasıl yakındır diye sorulur mu? Hele hele bu asırda. Bu kadar ilmi teknolojinin geliştiği bu asırda. Adam Amerika'daki konuşmayı buradan dinliyor. Haşa. Bir mahluk olarak ben oradaki konuşmayı buradan dinliyorum da. Haşa, Allah mı senin konuşmalarını dinlemeyecek, bilmeyecek? Yaratan o çünkü. Dolayısıyla bu güneş örneğiyle, şua örneğiyle, ışın örneğiyle, yerçekim kanunu. Mesela basit bir örnek daha. Yerçekim kanunu herkesin yanında mı? Evet. Yerçekimi bize bizden yakın mı? Evet. Peki biz yerçekime ne kadar yakınız? Allah Allah. Allah'ın yarattığı bir kanun. Dolayısıyla Allah'ın bütün yarattığı mahlukata yakın olması Allah'ın yakınlığı. Ayette kastedilen bu. Güneş de bize bizden daha yakındır. Hatta burada üstadım bir cümle kullandı. Ruhun penceresi ve onun aynası olan göz bebeğinden. Ha, demek ki bizim gözümüz ruhumuzun penceresiymiş. Bu pencereden kainatı seyrediyor ruhumuz. Aynı zamanda ruhumuzun aynasıymış. Yani siz dışarıdan baktınız. Evdeler mi? Cama bakıyorsunuz dışarıdan. Işıkları yanıyor evdeler. Ne dersiniz? Yani pencereden gelen ışıklarla siz içerinin aynasını okudunuz. Evdeler. İçeriden ışığın yanmasıyla evde olduklarını anladınız. Bizim gözlerimiz içeride oturan ruhun penceresidir. Eğer bu pencereleri iyi okuyabilirsek içeride oturanların ne yaptıklarını anlarız. Dolayısıyla bizim ruhumuzun neymiş gözümüz? Aynası. Senin ruhun penceresi ve onun aynası hükmünde olan gözüne güneş ışığıyla, ısısıyla, aksiyle, yedi rengiyle girer, sana senden daha yakın olur. Bunu inkar edemezsin. Fakat sen ondan, sen mukayyet ve maddede mahpus olduğun için ondan gayet uzaksın. Allah Allah. Madde itibariyle ben buradayım. Ben güneşten ne kadar uzağım? Belli. Ben güneşten gayet uzağım ama güneş bana gayet yakın. İşte birinci grup ayetler Allah'ın bütün mahlukata mahlukattan daha yakın olduğu, ona ondan daha yakın olduğunu ifade eder. Güneşin bize yakınlığı gibi. İkinci grup ayetler mahlukatın Allah'tan uzak olduğunu ifade eder. Bizim güneşten uzak olmamız gibi. Maşallah. Peki biz Allah'a nasıl yakınlaşacağız? Aslında bu dersin özeti bu olmalı. Yani ben Allah'tan bu kadar uzak isem, acaba ona yakınlaşmak için ne yapmam lazım? Esas mesele bu. Onun yalnız bir kısım akisleriyle, gölgeleriyle temas edebilirsin, bir nevi cilveleriyle ve cüz'i tecellileriyle görüşebilirsin ve bir sınıf sıfatları hükmünde olan elvanlarına, bir taife isimleri hükmünde olan şualarına ve mazharlarına yanaşabilirsin. Ha, baktığın bir ayna, aynada güneşin ısısı var. Tamam, o ısıdan istifade edebilirsin. Hatta biz mercekler vasıtasıyla, değil mi? Mercekler vasıtasıyla ateş yakıyoruz. Bak, onun şu andan istifade ettik. Sonra o ışığın gölgeleri olan tabirlerse renklerden istifade ederiz. O gülleri koklarız. Bak onlardan istifade ederiz. Ama güneşe çok uzağız. Demek ki biz nasıl güneşin yeryüzündeki ışıklarından, ısılarından, renklerinden istifade ederiz. Ama ondan çok uzağız. Biz de aslında Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı varlıklarda tecelli eden esmasından istifade ederek Allah'ı anlamaya çalışıyoruz. Ama Allah'tan çok uzağız. Şu halde Allah'a yakınlaşmak için ne yapmamız lazım? Eğer güneşin mertebe-i aslisine yanaşmak, asıl mertebesine güneşin yanaşmak, biz ne yaptık burada? Cilvelerle uğraşıyoruz değil mi? Asıl mertebesine yanaşmak ve bizzat doğrudan doğruya güneşin zatı ile görüşmek İstersen o vakit çok pek çok kayıtlardan tecerrüt etmekliğin ve pek çok meratibi külliyetten geçmekliğin lazım gelir. Yani buna örnek verecek iki tane. Bir tane daha örnek verecek buna. Ben ona örnek vermeden bunu biraz anlamaya çalışalım. Yani madde itibariyle düşünmüyoruz meseleyi. Ama şöyle bir mana. Ben güneşin bulunduğu makama çıkmak için, ona yakınlaşmak için ne olmam gerekiyor? Bir defa dikkat buyurun. Pek çok kayıtlardan tecerrüt etmekliğin. Bu kayıtların tamamı Allah'ın dışında, Allah'ın yarattığı her şey bir kayıttır. Bir bağdır. Ayağımıza bir prangadır. Buna Üstad Hazretleri terki terk ifadesini kullanır. Terk etmektir. Hatta takvanın üçüncü mertebesinde işaret edeceğiz da bir, şirki terk etmek. Allah'a yakınlaşmanın yollarını bir tanesini söylüyorum. Allah'a yakınlaşmak nasıl olur? Bir, şirki terk etmek. İki, haramları terk etmek. Yetmez. Üç, masivayı terk etmek. Allah'tan başka her şeyi terk etmek. Akla şöyle bir soru geliyor. Ne demek yani? Yani terki demek hüda mülkü. Demek ki mahlukatı terk etmenin manası çalışmamak, mahlukattan istifade etmemek, seyretmemek, istifade etmemek değilmiş. Helal ve meşru dairede dünyada vazifeni ifa etmemek değilmiş. Terk etmek demenin manası bütün mevcudat onun mülkü. Onun izniyle iş yapmak demekmiş. Mahlukata Allah'ın mülkü dedin mi? Zaten her şey Allah'ın mülkü. Ondan başka değildir ki. Her şey Allah'ın mülkü. Her şey Allah'ın izniyle hareket edilir. Allah'ın izni olmadan bir yaprak dalından düşmez. Allah'ın izni olmadan bir atom hareket etmez. Allah'ın izni olmadan koca güneş şu dünyayı etrafında pervane gibi döndüremez. Allah'ın izni olmadan hiçbir atom boşlukta duramaz. Koca yıldızlar boşlukta duramadığı gibi ufacık atomlar da boşlukta duramaz. Bu demekmiş terk etmek. Bunları yapa yapa terakki edeceğiz. Nasıl ki ben güneşin zatıyla görüşmek için, ona yakınlaşmak için çok mertebelerden geçmem, çok kayıtlardan, bak şu dünya kayıtlarından, şu beden kayıtlarından çıkacağım ki oraya yetişeyim ben. Şu bedene nasıl yaklaşır? Yaklaşabilir misiniz bedenle? Yaklaşmaya kalksanız cayır cayır yanarsınız. Beden kayıtlarından çıkacaksın. Öyleyse benim mülküm, benim malım, benim bedenim, ben yaptım gibi benlik içeren, hatta bizlik içeren her şeyden çıkmak. Her şey Allah'ın mülkü bilmek. Oradan başlayacak kademe kademe. Bir tane örnek vereyim izniniz olursa. Hani cüziyetten külliyete doğru bir kesbetmek. Kademe kademe. Mesela arz kadar genişlemek tabirini kullanır. Biraz sonra göreceğiz. Ay kadar yükselmek tabirini kullanır. Güneşe bizzat ayna olmak. Onun zatıyla bizzat görüşmek için. Mesela diyelim Allah alimdir. Her şeyi bilir. Bu bir isim. Allah'ın alim ismi. Alim sıfatı. İlim sıfatı, alim ismi. İlim sıfattır. Alim isimdir. Alim isimdir. İlim sıfattır. İlim sıfatı. Allah her şeyi bilen, bilir. İlim sıfatı var. Alimdir. İsmi var. Benim elimi de bilir mi? Bilir. Gözümü bilir mi? Bilir. Yaptığımı bilir mi? Bilir. Düşündüğümü bilir mi? Bilir. Bak yavaş yavaş kademe kademe artırıyoruz. Öyleyse beni, ruhani bütün duygularımı, düşüncelerimi, tefekkürlerimi, kalbimden geçen manaları, bedenimdeki maddi manevi ne kadar tecelli eden ne varsa, yaptıklarımı, düşündüklerimi, gördüklerimi, dinlediklerimi hepsini bilir. Evet. Bu asırdaki İnsanları da bilir. Allah'ın alim ismini anlamaya çalışıyorum. Manen Allah'a yaklaşıyorum. Allah'ın alim ismine yanaşıyorum. Yavaş yavaş yanaşıyorum. Bir terakkiye başladım. Sonra bu asırdan önceki asırdaki insanlar da bilir. Allah alimdir. Kıyamete kadar gelecek insanlar da bilir. Kabirdekileri de bilir. Ruhlar alemindekileri de bilir. Cennete ve cehenneme gidenleri de gidecekleri de bilir. Allah ezeli ve ebedidir. Bütün insanları olmuş olacak ve olan insanları bilir. Yaptıklarını bilir. Birbirine mani olmaz. Aman ya Rabbi, Allah alimdir. Bu isme böyle muhatap olan nefis bir daha benim yaptıklarımı bilir mi diye bir şüpheye düşebilir mi? Geçelim oradan. Ve ama benden başka varlıklar da var. Peki kuşlar da bilir mi? Bilir. Bütün kuşlar, evet, aynı şekilde devam edin. Hayvanlar da bilir mi? Bilir. Atomları bilir mi? Bilir. Yıldızları bilir mi? Aman ya. İşte bu Allah'a yaklaştırır bizi. Bu nispette Allah'ın emirlerine uymak, bu nispette Allah'ın haramlarından sakınmak, bu nispette marifetullah mertebelerinde terakki ede ede Allah'a yaklaşacağız. Yaklaşmak bu demek. Yaklaşmak, haşa, Allah bir yerde, haşa, biz de ona maddeten yaklaşız anlamında değil. Allah'ı tanımanın adına yaklaşmak diyoruz. Kurbiyet bu demek. Yoksa maddeten bir yere gitmek anlamında yaklaşmak değil. Tabii, takarrub demek. Hani bir örnek vereyim, daha net anlaşılır. Ağaçla taş yan yana. Ağaç, taş. Taş ağaca yakın mı? Maddeten yakın. Ama ağaçlığına yakın mı? Çok uzak. Taş nerede? Ağaçlık nerede? Birinde hayat var, birinde yok. Biri gelişiyor, terakki ediyor, biri sabit. Biri meyveler veriyor, birinde yok. Biri renkler oluyor. Taş ağaca yakın mı? Efendim? Çok uzak. Peki ağaç kuşa yakın mı? Ağaçlık mahiyeti nerede? Kuşluk mahiyeti nerede? Canlılık mahiyeti nerede? Ne ilgisi var? Peki hayvanlar bize ne kadar yakın? Yan yana bir kediyle bir adam durdurun. Bu kedi sana çok yakın dese ne dersiniz? Yok kardeşim. Kedilik insanlığa çok uzak. Doğru mu? Ne kadar uzak? Anlatamam vallahi. Peki arkadaş, kardeşler. Bir mahluk bir mahluktan bu kadar uzak olursa bir mahluk Allah'tan ne kadar uzaktır? Aman ya Rabbi. Ya. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Marifetimiz artır ya Rabbi. Hayretimizi artır ya Rabbi. Senin sanatını seyredelim. Seni anlayamayacağımızı idrak edelim. Allah'ı anlayamayacağımızı idrak, idraktir. Anladım demek, anlamadığının delilidir. Ya, maşallah. Yakinim ziyadeleşmeyecek demesi o. An olan imanım değişmez yani. Yine imanım bu. Tabii can. İman, o kadar kuvvetli imanı var ki, şu andaki imanı Allah'ın Zat-ı Zülcelal gösterse kendini bir zata, aynı o derecede iman. Yani şu demek yani. Siz Kabe'yi gördünüz mü? Görmüyorum. Ama Kabe'yi görmüş gibi inanmanız o kadar kesin, nasıl, net ise görmek gibi. O anlamı demek istiyor yani. Bu kadar kuvvetli imanı var. Bütün kainat bir araya gelse onun imanına zerre kadar şüphe veremez. Evet. İşte kayıtlardan tecerrüt bir mana bu. Ben diyorum bak, hayır ben yokum. Ben Allah'ın güzel isimlerin tecellisiyim. Aynada güneş var mı? Aynada. Peki aynanın mı? Hayır. Aynada ısı var mı? Var. Aynanın mı? Değil. Işık var mı? Aynanın mı? Hayır. Bütün kainat bir aynadır. O aynada içindekiler de Allah'ın güzel isimlerinin tecellileridir. Allah her şeye, elbette her şeyden daha yakındır. Ama bütün bu mevcudat Allah'tan nihayet uzaktır. yakınlaşmanın yollarını arayacağız. Birkaç örnek. Bakın ne diyor? Adeta sen manen tecerrüt cihetiyle kürey arz kadar büyüyüp manen bedenen değil, manen, ruhen, kalben, aklen, ilmen, marifet bakımından, muhabbet bakımından yeryüzü kadar büyüyeceksin. Hani güneşe tam aynı olmak istiyorsan. Evet. Sonra küreyi kart kadar büyüyüp hava gibi ruhen imbisat edip, hava her yerde var ya, siz de hava gibi böyle genişleyeceksiniz. Evet. Kamer kadar yükselip, ay kadar yükselip, Bedir gibi mukabil ayın 14'ündeki net hali gibi tam mukabil geldikten sonra bizzat perdesiz onunla görüşüp bir derece yanaşmak dava edebilirsin. Evet. Bir örnek verdi şimdi. Nefiste şeyler demişler ki Yahudiler. Bu arada konumuzla ilgili de bir tarihi olayı hatırlayalım. Erin Allah'a cehratan demişler. Peygamber Efendimiz'den mucize istemişler de o günün müşrikleri, Uhud dağını buradan kaldır, arazi haline getir bize demişler. Buradan pınarlar çıksın, aksın falan. Peygamber Efendimiz'e diyor ki Allah, senin diyor bu garip şeyler istemelerinden rahatsız olmana gerek yok. Rahatsız olma diyor. Yahudiler Musa Aleyhisselam'dan daha büyüğünü istemişlerdi. Neydi o? Allah'ı bize göster apaçık demişlerdi. Allah Allah. Ve Musa Aleyhisselam bir seferinde Allah'tan Allah'ım seni görmek istiyorum demiş. Ve Allah'ın bir tecellisine, dağa tecellisine dayanamayıp bayılmıştı. Dağa paramparça olmuştu. Ve Allah demişti ki ona len tarani, beni göremezsin. Hiç göremezsin. Asla göremezsin. Neden? Dünya standartlarına göre biz Allah'ı görecek şekilde yaratılmamışız. Bu halimizle biz Allah'ı göremeyiz. Ancak dünyada, dünya şartlarında Miraç'ta vuku bulmuştur. O da dünya şartlarında değil, imkanla vücub ortasında Miraç mucizesiyle Allah zatını peygamberimize göstermiştir. Peki bütün müminlere ne zaman nasip olacak bu? Bütün müminlere nasip olması ancak cennette, hatta haşir meydanında da olacağına dair rivayetler var. Ama cennette kesin bütün ehli imana Cenab-ı Hak zatını gösterecek. Mahiyetini bilmiyoruz nasıl olacağını. Onun için İmam Rabbani Hazretleri demiş, dünyada gönül ve kalp gözüyle Allah'ı görürüz, cennette baş gözüyle görürüz demiş. Kürey arz kadar genişlemek, hava gibi imbisat etmek, yayılmak, her yerde olmak. Ay kadar yükselmek gerekiyor ki güneşe aynı olasın dedi ya güneşe. Şimdi dikkat edin. Peki Allah'ı düşünün. Vasıflarını ya, sıfatlarını. Düşünelim. Bir, celili pürkemal. Bütün kemali zatında, esmatında, sıfatında, şunatında bulunduran celal sahibi Allah. Ya güneşin, Allah'ın celal isminin bir tecellisi güneş. Kainat da Allah'ın celal isminin bir tecellisi. Acaba Allah nasıl celildir? Aman ya Rabbi, bilmiyoruz ki. Sonra cemili bir misal, hiçbir örneği benzeri olmayan cemal sahibi Allah. Sonra vacibül vücud, varlığı zatından olan, her şeyi var eden ama kendisi hiçbir şeyin varlığına bağlı olmayan, hatta mucidi külli mevcud, her mevcudu var eden, o şemsi sermet, bir güneşe benzetti. Nasıl biz güneşle olan münasebetimiz böyleyse, maddeten ve manen, ışığı ısısı itibariyle, bir de düşünelim Allah'ı, Allah da bir güneş ama ezeli bir güneş. Şu vasıflara sahip bir güneş, sultanı ezel ve ebed, sana senden yakındır, sen ondan nihayetsiz uzaksın. Yani örnekle meseleyi birleştirdi. Kuvvetin varsa temsildeki dekayıkı tatbik et. Allah Allah. Yani bu incelikleri uygula. Saniyen, mesela velillahil meselul a'la. Bir padişahın çok isimleri içinde kumandan ismi çok mütedahil dairelerde tezahür eder. Seraskar, çok anlaşılması kolay. Yani bir erin komutanına yakınlığı ne kadar uzaktır? Komutan askerine ne kadar yakındır? Asker bir er komutanına ne kadar uzaktır? Buradaki uzaklık maddi anlamda değerlendirilmiyor. Tanıma anlamında bir değerlendirme. Haşa, Allah için bir zaman ve mekan söz konusu değildir ki Allah için bir maddi yakınlaşma söz konusu olsun. Haşa. Mevzuyu tekrar ediyorum ki yanlış anlaşılmaya meydan vermeyelim diye. Şimdi bir asker serasker daire-i külliyesinden, yani başkomutan, ordu komutanlığı dairesinden nereye kadar? Müşiriyet yani mareşallık, ferikiyet yani generallik, öyle mi? Evet, generallik ve müşiriyet, mareşallıktan ta yüzbaşı, ta onbaşıya kadar geniş ve dar külli ve cüzi dairelerde de zuhur ve tecellisi vardır. Yani bir padişahın idare noktayı nazarından meseleye baktığımızda, idare, orduyu idare, memleketi idare etme noktayı nazarından baktığımızda, bir er ta onbaşı tanıyacak, onunla padişahını tanıyacak. Ha, benim padişahımın böyle askerleri varmış. Yüzbaşı tanıyacak, benim padişahımın böyle askerleri varmış. Hani eskiden bir köylüye sormuşlar, padişah ne yapıyor? Demiş ki benim ağam, padişah demiş, çorba ne yapıyor? Kendi ocağında kendi pilavını kendi pişiriyor. Evet, benim ağam demiş, padişahın pişirdiği, o kendi pişirdiği yemeğini biliyor demiş. Yani ağasının, köy ağasının azıcık üstünde bir makamla tanıyor padişahı. Hani düşünün, böyle 8-10 hanelik bir şey düşünün, mezra. Orada bir ağa var. O köydeki bir adama soruyorlar padişah nasıldır. O padişah kendi ağasının, köy o mezra ağasının azıcık üstünde bir ağa olarak tanıyor. İşte o kadar tanıyor. Ne kadar uzak padişahtan? Bir örnek veriyor. Yani bir erin bir onbaşı tanımasından, yüzbaşıdan, binbaşıdan, albaydan, yarbaydan, ne bileyim, ta generalliğe, orgeneralliğe, ta ordu komutanlığa kadar tanıya ancak o padişahın memleketindeki idaresini bir parça anlayacak. Yani şunu demek istiyor. Biz Allah'ın basir sıfatını, yani gören, basar sıfatını, görücü sıfatını, basir, gören ismini anlamak için tek tek bütün mevcudatı, bütün alemleri taraya taraya Allah'ın ismini anlamaya çalışacağız. Öyle yaklaşacağız ona. Ne kadar uzağız değil mi? Daha kendimizi gördüğünü bilmekten aciziz. Ve nitekim Allah'ın bizi gördüğünü iddia ediyoruz. Ama onu insanlar olmadığı yerde ona isyan ediyoruz. Bu nasıl görmek? Ya ne kadar uzağız. Dolayısıyla şimdi bir nefer hizmeti askeriyesinde onbaşı makamında tezahür eden cüz'i kumandalık noktasını merci tutar, kumandan azamına şu cüz'i cilve ismiyle temas eder ve münasebetler olur. Ey onbaşılık makamına sahip olan padişahım diyecek. Padişah neyle anacak? Hangi ünvanla? Ey onbaşılık makamına sahip olan padişahım diyecek. Ey çavuşluk makamına sahip olan padişahım diyecek. Yani bizim, emin olun, ey şu yer küresine sahip olan padişahım demek, o onbaşılık makamına sahip olan padişah makamından çok daha düşük, çok daha küçük. Bir örnek bir anlayalım diye yani. Bunlar hep örnek. Eğer asıl ismiyle temas etmek, ona o ünvanla görüşmek istese, onbaşılıktan ta serasker, başkomutanlık mertebe-i külliyesine çıkmak lazım gelir. Demek padişah o nefere ismiyle, dikkat edin, padişah o nefere ismiyle, yani Allah bana ismimle aslında uygulayacak olsa. Padişah o nefere ismiyle, hükmüyle, kanunuyla, ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle. Eğer o padişah Evliya-i Abdaliye'den nurani olsa bizzat huzuruyla gayet yakındır. Evliya-i Abdaliye ne demek? O şu demek Evliya-i Abdaliye. Yani kendine bedel çok yerde bulunmak demek. Bazı abdal denilen zatlar varmış tarihte. Belki günümüzde de vardır. Onlar bir anda çok yerde bulunabiliyorlarmış. Hatta eskiden bazı müritler derlermiş ki şu anda benim şeyhim beni görüyor. Yani Abdaliye makamına çıktıysa o zaman benim şeyhim beni görüyor. Uzakta olma, benim ondan uzakta olmam, dikkat buyurun. Benim ondan uzakta olmam, onun benden de uzakta olduğu anlamına gelmez. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın o kullarına verdiği bir özellik. Allah ihsan ediyor. Nasıl melekler bir anda çok yerde bulunabiliyor? Azrail aleyhisselam bir anda çok yerde bulunabiliyor. Nasıl Peygamberimiz şu anda Hay kabrinde bütün ümmetinin yaptığı salavatları bir anda işitiyor, birbirine mani olmuyor. Demek ki Allah bazı veli kullarına da böyle bir özellik veriyor. Şimdi böyle padişah düşünün. Aynı zamanda her askerin yanında da huzuruyla bulunuyor. Abdallar gibi. Böyle olsa evet o zaman diyor o nefere, o padişah neferden daha yakındır. Yanındadır. Ne ile? İsmiyle. Bir de okuyalım. İsmiyle, hükmüyle, kanunuyla, ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle, hatta Evliya Abdaliye'den nurani olsa bizzat huzuru. Onun için biz ne diyoruz? Biz Allah'ın huzurundayız diyoruz, değil mi? Allah bize bizden daha yakındır diyoruz. Onun huzurundayız diyoruz. Bak hep hakikaten bu mana ile hep hareket etmek lazım. Yürürken onun huzurunda, otururken onun huzurunda, yerken onun huzurunda, konuşurken onun huzurunda. O huzura aykırı edepsiz bir harekette bulunmayayım. O huzura layık olmayan bir tavır sergilemeyeyim diye. Bak bunlar bizi yaklaştırıyor ona. Bu bütün bunlar bizi Allah'a yaklaştırır. Hiçbir şey mani olup hail olamaz. Hiçbir şey onu görmesine, bilmesine, onun huzurunda olmasına engel değildir. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Binler mertebeler hail, binler hicaplar fasıldır. Fakat bazen merhamet eder, hılaf-ı adet bir neferi huzuruna alır, lütfuna mazhar eder. Peygamberimiz yapmış mı? Evet. Lütfuyla bir kulunu huzuruna almış ve ona onu mazhar kılmış. Manen, bedenen değil ama manen müminler de Peygamberimizin açık bıraktığı o Miraç yolunda manen, ruhen, kalben terakki edebilirler. Böyle manevi yakınlaşma olabilir. Öyle de emri kün feyeküne malik. Şimdi Allah'ın sıfatlarını anlatıyor. Dinleyelim şöyle. Sadece dinleyelim. Allah anlatıyor. Yani bu bir kumandana, bir güneşe benzemez. Onlar örnekti. Bir yerçekim kanununa benzemez. Bir şuaya benzemez. Bunlar yaratan Allah anlatıyor şimdi. Güneşler ve yıldızlar emirber nefer hükmünde olan Zat-ı Zülcelal. Her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun huzur kibriyasına perdesiz girmek istenilse zulmani ve nurani yani maddi ve ekvani kainatta gördüğümüz bütün maddi alemler esmai ve sıfati Cenab-ı Hakk'ın tecelli eden bütün esma ve sıfat alemleri hatta 70 binler hicaptan geçmek her ismin binler hususi ve külli derecatı tecellisinden çıkmak gayet yüksek tabakatı sıfatında mürur edip ta ismi azamına mazhar olan arş-ı azamına uruc etmek. Buna bir örnek daha vereyim. Mesela Allah-u Teala ikinci şuada Üstad Hazreti bir örnek veriyor. Her şeyin rızkını veriyor. Yani bir tek varlığın rızkını da verir. Rezzak ismi. Allah'ın Rezzak ismi. Evet. Bir hücrenin rızkını veriyor mu bende? Evet. Bir hücrenin rızkını veriyor. Bir organın rızkını? Evet. Bir bedenin rızkını? Evet. Şimdi bunu açalım. Bütün hücrelerin rızkını? Evet. Bak açılıyoruz yavaş yavaş. İsimlerin tecellilerinden yavaş yavaş okumaya başlıyoruz. Cüziyetten külliyete doğru uruc ediyoruz. Mane. Böyle böyle diyor. 70 bin perdelerden geçmek. Her ismin kainattaki tecellilerinden okuya okuya, terakki ede ede aşmak. Aman ya Rabbi. Okudukça Allah'a yaklaşıyorsun. Okudukça ismine tutunuyorsun. Okudukça, hatta Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, şeriat ve sünnet-i seniyenin mizanları içerisinde. Demek ki şeriatın ve peygamberimizin hayatının uygulamalarını hayatımıza tatbik ettikçe onun isimlerine yapışıp ona yaklaşıyoruz. Her bir farzı yerine getirdikçe Allah'a yaklaşıyoruz. Allah'ın kendi tecelli isimlerini okudukça manen terakki ediyoruz. Ama ne diyor? Ta arş-ı azamına oruç edip. Ancak bu cennette olur yani. Ama dünyadayken biz bunların hiç olmazsa bir gayretini, bir çabası hayatımız boyunca yapacağız. Ya. Maşallah. Mesela bir örnek veriyor burada. Mesela sen ona Halik ismiyle yanaşmak istersen, ben hem Bilme Alim ismine, hem Basir ismine, hem Rezzak ismine bire örnekler verdim. Ta ki konu biraz anlaşılsın diye. Diyeceksiniz bu örnekleri nerede buldun sen? Üstad'dan çaldım. Çünkü Üstad kendisi Halik ismine ulaşmamızla ilgili örnek veriyor. Onu bildiğim için o formüle uygun diğer formülleri de ben verdim. Ama benim değil, Üstad'ın şeyinden aldım. Mesela senin Halık'ın hususiyetiyle benim yaratıcım. Devam ediyor. Sonra bütün insanların Halık'ı cihetiyle Rabbi, yani Halık'ı benim yaratıcım. Halık'un nas, hani Rabb'un nas diyoruz ya, Rabbi, Rabb'un nas. Bütün insanların yaratıcısı ismiyle, sonra bütün zihayatların Halık'ı, bütün hayvanların, bitkilerin, meleklerin, cinlerin, canlı dediğimiz, hayat sahibi dediğimiz bütün varlıkların Halık'ı, sonra bütün mevcudatın Halık'ı ismiyle münasebettarlık lazım gelir. Yoksa zilde kalırsın, yalnız cüz'i bir cilveyi bulursun. Ey nefsim, sen Allah'a yakınlaşmak için her bir ismine onun gösterdiği tarzda yakınlaşman gerekirken vesvese yapıyorsun. Ben neden ondan çok uzağım diye. O bana çok yakın da ben ondan neden uzağım diye. Ona yakınlaşmanın yolu budur. Bir ihtar, temsildeki padişah Aziz'in kumandanlık isminin meratibinde müşir ve ferik gibi vasıtalar koymuştur. Ne kadar hoş. Bir cümle dersimiz bitiyor. Yani bir cümleyle bitireceğim. Hani dünyada insanların, yöneticilerin yardımcıları vardır. Hem de pek çoktur. O kadar çok ortakları vardır ki yöneticilerin. Yani saltanatında ortağı yok da, saltanatın bir tane, sultan bir tane oluyor. Ama valileri, kaymakamları, muhtarları, memurları, vergi memurlarına varıncaya kadar. Hepsi başkaları onun ortağıdır. Onun için sultanların saltanatında ortakları yoksa da, icraatlarında memurları kadar, valileri kadar, kaymakamları, muhtarları kadar neyi vardır? Hatta askerleri kadar ortakları vardır. Tabii. Allah uluhiyetinde ortağı olmadığı gibi rububiyetinde, icraatında da asla ortağı yoktur. Sebepleri de yaratan o, müsebbepleri de yaratan o. Üstad onu diyor. Yani ben size padişah örneği verdim ta aklımıza yakınlaşsın diye. Güneş örneğini verdim ta aklımıza yakınlaşsın diye. Allah'ın haşa ne güneşe ihtiyacı var, ne padişaha, ne bana ihtiyacı var, ne ağaca, ne güneşe ihtiyacı var, ne dünyaya. Çünkü onu da yaratan o, onu da yaratan o. Ona öyle bakarak diyorum, örnekleri anlamaya çalışın. Yoksa örneklere takılır kalırsanız tam örneği kavrayamazsınız. Niye? Çünkü bi yedihi melekutu kulli şey. Her şeyin melekutu onun elindedir. Hükümranlığı onun elindedir. Her şey dedi. Eliminde, gözümünde. Demek ki ben tutmuyorum ya. Tutan ben değilim. Kaldıran Allah. Niye? Elimi de kaldıran o. Kitabı da kaldıran o. Beni yürüten Allah. Ayağımı da atan o, ayağımdaki gücü yaratan da o, yeri de tutan o, damarlarımı da çalıştıran o, Allah Allah. Ruhumu da bedenimde tutan o, dünyayı da güneşin merkezine tutan o, güneşi de boşluğa tutan o, güneşin bulunduğu galaksiye tutan o. Bakın, böyle böyle ona yaklaşırız. Bu da kayyumiyetinin bir yaklaşımıdır. Kayyum ismine tutunuyorsun, oradan Allah'ın kayyum ismine yanaşıyorsun. Bir örnek olsun dedim ya. Biraz uzattık mı dersi?
Yok, hocam.
Evet, ama böyle bir ders için sabaha kadar emin ol beklesek azdır. Yani konu biraz bölünmesin dedim. Biraz örneklerle anlaşılsın diye zor bir meseledir değil mi Ferhat abi? Zor mesele. Hakikaten ben çok istifade etmem ama emin ol epey zor bir meseledir. Allah'ın her şeyi her şeyden yakın olduğunu, bizim de ondan çok uzak olduğumuzu ve ona yakınlaşmak için neler yapmamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Bundan büyük marifet dersi olur mu? Elhamdülillah. Nefsimizin zoruna gitmiş olabilir. Hakkınızı helal edin. Ya kadir-i mutlak vasıtalardan müstağnidir. Vasıtalar sırf zahiridirler. Perde-i izzet ve azamettirler. Hani şikayetlerimiz ora gitsin. Bir trafik kazası olmuş. Ya şoför görmemiş. Kardeşim gözün kör müydü ya? Şimdi şoför olmasaydı, araba kaza olmasaydı bu itirazlar kime gidecekti? Allah'a. İşte Allah bu sebeple yaratmış ki bilmeyen bizler, cahil insanlar bizler, farkında olmadan Allah'a isyan etmeyelim. Bu tür itirazlarımız ona gitmesin diye. Allah. Azrail Aleyhisselam demiş, ya Rabbi senin kulların bana küsecek. Bundan ruhlarını alma göreyim bana verdin ama hikmet-i ilahi ona demiş, nasıl sen bir vasıtasın, ruhlar alan benim. Merak etme demiş. Seninle de kullarım arasına sebepler yaratacağım. Senden bilmeyecekler. Her sebebi yaratan, idare eden Allah. Sebeplerin sonuçlarını da yaratan, sebepleri yaratan Allah. Ubudiyet ve hayret ve aciz ve iftikar içinde. Bakın dikkat edin. Ubudiyet, kulluk görevi. Hayret, tefekkür edeceğiz, hayret edeceğiz. Aciz ve iftikar, acizimizi anlayacağız. Allah'a sığınacağız. Fakirliğimizi, ihtiyacımızı anlayacağız. Allah'ın gınasına, zenginliğine müracaat edeceğiz. Kusurumuzu anlayacağız. Allah'ın affına sığınacağız. Noksanlığımızı anlayacağız. Allah'ın kemaline iltica edeceğiz. Böyle böyle Allah'a yaklaşacağız. Böylece saltanat rububiyetinin dellaldırlar, temaşagerdirler. Mu'ini değiller. Şeriki saltanat-ı rububiyet olamazlar. Allah rızası için El Fatiha.